Ayrım 10, Mart 1981. Tam karşımızda genç bir kadın oturuyordu. Zeytin yeşili bir elbise giymiş, gece serinliğine karşı başına siyah bir atkı dolamıştı. Çukurlara girip çıkan kamyonun her sarsılışında bir dua mırıldanıyor, kamyon yalpaladıkça kadının bismillahları da tizleşiyordu. Şalvarımsı bir pantolonu, gök mavisi türbanı olan iri yarı kocası bir koluyla bir bebeği kucaklamıştı, serbest eliyle tesbih çekiyordu. Dudakları sessiz dualarla kıpır kıpırdı. Başkaları da vardı. Baba ile ben dahil 12 kişiydik. Rus malı eski bir kamyonun muşamba kılıfla kaplanmış kasasında bavullarımız bacaklarımızın arasında yabancılarla diz dize oturuyorduk. Kabil'i terk ettiğimizden yani sabahın ikisinden beri midem allak bullaktı. Baba bir şey dememişti ama araba tutmasını da sayısız zayıflığımdan biri saydığını farkındaydım. Midem birkaç kez fena halde kasılıp da dayanamayıp inlediğimde yüzünde beliren utancı görmüştüm. Tesbihli iri adam, dua eden kadının kocası, kusacak mısın diye sordu. Galiba dedim. Baba başka taraflara baktı. Adam muşamba örtünün kenarını kaldırdı, sürücü camına vurdu, durmasını söyledi. Ama şoför, sıska, esmer, keskin hatlı ve inci bıyıklı Kerim başını olumsuz anlamda salladı. Kabil'den uzaklaşamadık ki, dedi. Söyle de tutsun kendini. Baba soluğunun altından bir şeyler humurdandı. Tam ondan özür dilemeye hazırlanırken ağzıma safra dolu verdi, genzin biber gibi yanıyordu. Başımı çevirdim, muşambayı kaldırdım, hareket halindeki kamyonun yan tarafına kustum. Arkamda baba öteki yolculardan özür diliyordu. Araba tutması bir suçmuş gibi. 18 yaşındaki birinin midesini bulanması yakışık almazmış gibi. Kerim durmayı kabul edinceye kadar iki kez daha kustum. Durmasının asıl nedeni kamyonunu ekmek teknesini kirletmemden korkmasıydı. Kerim bir insan kaçakçısıydı. İnsanları Şorabi işgalindeki Kabil'den görece güvenli Pakistan'a kaçırmak dönemin en karlı mesleklerinden biri olup çıkmıştı. Bizi Celalabad'a götürüyordu. Kabil'in 170 kilometre güneydoğusundaki bu kentte erkek kardeşi Thor, içi yine sığınmacılarla dolu, daha büyük kamyonuyla bizi bekliyordu. İki grubu da Hayber geçidinden Peşaver'e geçirecekti. Kerim, Maipar Şelalesi'nin birkaç kilometre batısında kamyonu yolun kenarına çekti. Uçan balık anlamına gelen Maipar Şelalesi'nin suları dik bir yamaçtan Almanların 1967'de kurduğu elektrik santraline dökülüyordu. Baba ile ikimiz, çoğu Afgan'ın kış tatillerini geçirmekten hoşlandığı Serbilerle ve şeker kamışı tarlaları ile bezeli bir kent olan Celalabad'a giderken şelalenin tepesine pek çok kez tırmanmıştık. Kamyonun arkasından yere atladım, sarhoş gibi yalpalayarak yol kıyısındaki tozlu hendeyi seyrettim. Ağzım tükürük dolmuştu, yaklaşan bulantının habercisi. Karanlığa bürünmüş, derin koyağa bakan kayalığın ucuna doğru sendeledim. Ellerim diz kapaklarımda eğildim, safrayı bekledim. Bir yerlerde bir dal koptu, bir baykuş öttü. Tatlı, serin bir rüzgar ağaç dallarını çıtırdattı. Yamaca serpiştirilmiş çalıları karıştırdı. Aşağıdan, vadiden dökülen suyun boğuk sesi geliyordu. Bankette durdum. Bütün ömrümü geçirdiğim evden ayrılış biçimimizi düşündüm. Kısa bir gecintiye çıkar gibiydik. Mutfak lavabosuna yığılmış köfte artıklı bulaşıklar, holdeki hasır sepette çamaşırlar, yapılmamış yataklar. Babanın dolaptaki takım elbiseleri, oturma odasının duvarlarında hala asılı duran duvar örtüleri. Babanın çalışma odasındaki rafları dolduran annemden kalma kitaplar. Kaçışımızı ele veren izler tek tük örtüktü. Ana babamın düğün resmi yoktu. Büyük babamı Nadir Şah'la ölü bir geyiğin başında gösteren konulu fotoğraf da öyle. Dolaplardan yalnızca 3-5 giysi eksilmişti. Bir de Rahim Han'ın bana 5 yıl önce armağan ettiği deri kaplı defter. Sabah olunca Celalettin, 5 yıldaki 7. hizmetçimiz, büyük bir olasılıkla yürüyüşe ya da arabayla gezmeye çıktığımızı düşünecekti. Ona söylememiştik. Artık Kabil'de hiç kimseye güvenemezdiniz. Belli bir ücret ya da gözdağı karşılığında herkes birbirini satmaya hazırdı. Kardeş kardeşi, hizmetçi efendisini, arkadaş arkadaşı. Ahmet Zahir'i 13. yaş günümde akordeon çalan sanatçıyı düşündüm. Bazı arkadaşlarıyla bir araba gezintisine çıkmış, daha sonra ensesinden kurşunlanmış cesedi yol kıyısında bulunmuştu. Refikler, yoldaşlar her yerdeydi. Kabil'i iki gruba ayırmışlardı. Dinlenenler ve dinlenmeyenler. İşin en kurnazca kısmı da kimin hangi tarafta olduğunu kimsenin bilmemesiydi. Bir elbise provası sırasında terziye rastgele söylenen bir şey, gelişigüzel bir yorum, sizi doğruca Pole Çarki zindanlarına götürebilirdi. Et alırken kasaba sıkı yönetimden yakınan biri, kendini bir anda parmaklıkların ardında bir Kalaşnikov'un namlusuna bakarken bulabilirdi. Bir akşam yemeğinde evinizin mahremiyetinde bile ölçüp biçerek konuşmak zorundaydınız. Refikler sınıflara kadar girmişti. Çocuklara ana babalarını ispiyonlamayı, neleri duyup kimlere aktarmaları gerektiğini öğretiyorlardı. Gecenin bir yarısı bu yolda ne işim vardı? Şu anda yatağımda battaniyenin altında olmam gerekmez miydi? Başucumda da bir sayfası kırılmış kitabım. Bu bir rüyaydı herhalde. Evet, mutlaka öyleydi. Yarın sabah uyanacak, camdan dışarıya bakacaktım. Ne kaldırımlarda devriye gezen asık yüzlü Rus askerleri, ne kentimin sokaklarını aşınlayan, tehditkar parmakları andıran taretlerini sağa sola döndüren tanklar, ne yıkıntılar, ne sıkı yönetimler, ne de pazar yerlerinde cirit atan Rus ordusuna ait personel araçları. Sonra arkamda baba ile Kerim'in konuştuğunu duydum. Sigara içiyor, Celalabad'daki düzenlemeden söz ediyorlardı. Kerim babaya güvence veriyordu. Erkek kardeşinin mükemmel, birinci sınıf kamyonu gerçekten büyüktü. Sürekli gidip geldiği Peşaver yoluysa çocuk oyuncağı. Sizi oraya gözleri kapalı götürür dedi Kerim. Kardeşiyle ikisinin kontrol noktalarındaki Rus ve Afgan siterlerini çok iyi tanıdığını, karşılıklı kâra dayanan bir düzen tutturduklarını ekledi. Bu bir rüya değildi. Aynı anda sanki başlama işaretini almışçasına tam tepemizden geçen bir roketin keskin vızıltısı duyuldu. Kerim sigarasını attı, belinden bir tabanca çıkardı. Namlusunu gökyüzüne doğrulttu, ateş eder gibi yaptı, sonra yere tükürdü, roket atara sövdü. Birden Hasan'ın nerede olduğunu merak ettim. Sonra kaçınılmaz olan geldi. Bir çalı öbeğini kustum, bir mitralyözün sağır edici takırtısı öğürtülerimi, iniltilerimi boğdu. 20 dakika sonra Maipar'daki kontrol noktasında durduk. Sürücümüz vitesi boşa aldı, kamyonu çalışır durumda bırakıp aşağıya atladı. Çakıl taşlarını ezen ayak sesleri duyduk. Bunu kısık sesle söylenen kısa sözcükler izledi. Bir çakmağın alevi parladı. Spaseba. Yeniden bir çakmak alevi. Biri güldü, beni yerinden sıçratan tiz bir gıdaklama. Babanın eli baldırımı kavradı, sıktı. Gülen adam bir şarkıya başladı. Çok eski bir Afgan düğün şarkısını bozuk, baştan sarma bir seste, koyu bir Rus aksaniyle söylüyordu. Ahesta boro, mah eman, ahesta boro. Usulca git güzelim, mehtap, usulca git. Postalların topukları asfaltta çınladı. Biri kamyonun arkasındaki muşamba örtünün ucunu kaldırdı, üç surat içeriye uzandı. Biri Kerim'di, ötekilerse asker. Biri Afgan, öteki de sırıtkan bir Rus. Yüzü bir buldoğa benziyordu. Ağzının kenarından bir sigara sarkıyordu. Arkalarında gökyüzündeki kemik beyazı ay görünüyordu. Kerim'le Afgan asker peştu dilinde bir şeyler konuştular. Birkaç sözcüğü çıkarabildim. Tohur'un başına gelen talihsizlikle ilgili şeyler. Rus asker kamyonun içine doğru eğildi. Hala aynı şarkıyı mırıldanıyor, parmaklarıyla arka kapının kenarında tempo tutuyordu. Ayın loş ışığında bile yolcuları tek tek arayan gözlerindeki cam gibi bakışları görebiliyordum. Bu soğukta alnında ter damlaları birikmişti. Gözleri siyah atkılı genç kadına takılıp kaldı. Kerim de Rusça konuşurken gözlerini ondan ayırmıyordu. Kerim ona Rusça kısa sert bir şey söyledi. Asker ise buna daha da sert bir karşılık verdi. Afgan asker alçak, ara bulucu bir sesle söze karıştı. Ama Rus asker onları irkilten bir şeyler haykırdı. Babanın yanımda kas katı kesildiğini hissedebiliyordum. Kerim genzini temizledi, başını öne eğdi. Sonra açıkladı. Asker genç hanımla kamyonun arka tarafında yarım saat baş başa kalmak istiyordu. Genç kadın atkıyı yüzüne çekti, ağlamaya başladı. Kocasının kucağındaki bebek de öyle. Kocanın benzi attı, bu yüz şimdi gökyüzünde asılı duran ay kadar soluktu. Kerim'e Bay Asker Efendi'ye söyle de biraz merhamet göstersin dedi. Onun da bir annesi, belki bir kız kardeşi yok muydu? Hatta belki bir karısı. Rus Kerim'i dinledi, sonra peş peşe bir şeyler haykırdı. Bunun karşılığında geçmemize izin verecek dedi Kerim. Kocanın gözlerine bakamıyordu. Ama yüklü bir bedel ödedik zaten. Parasını al diye dedi koca. Kerim'le Rus asker konuştular. Diyor ki her fiyatın bir vergisi varmış. Bunun üzerine baba ayağa kalktı. Şimdi onun baldırına yapışma sırası bendeydi. Ama baba bir silkinişte elinden kurtuldu, bacağını çekti, iri gövdesi ay ışığını kapamıştı. Bu adama bir şey sormanı istiyorum dedi. Kerim'le konuşuyor ama doğruca Rus askere bakıyordu. Utanma duygusu nerede olduğunu sor. İkisi konuştular. Savaştayız diyor. Savaşta utanma olmazmış. Yanıldığını söyle. Savaş onuru ortadan kaldırmaz. Tam tersine barış zamanından çok daha fazla onur gerektirir. Her zaman kahraman olmak zorunda mısın diye sordum içimden. Kalbim püt küt atarken. Bir kez olsun boş veremez misin? Oysa biliyordum. Yapamazdı. Doğası böyleydi. Bu kez sorun doğasının hepimizi ölüme götürecek olmasıydı. Rus asker dudaklarında belli belirsiz bir gülümsemeyle Kerim'e bir şeyler söyledi. "Aa efendi," dedi Kerim. "Bu Rusi bize benzemezler. Saygıdan, şereften filan anlamazlar." "Ne?" dedi. "Kafana bir kurşun sıkmaktan büyük bir zevk alacakmış. En az şey kadar." Kerim'in sesi gidiverdi. Başını askerin göz koyduğu genç kadına doğru salladı. Asker bitmemiş sigarasını fırlattı. Tabancasını kılıfına açtı. "Babanın ölümü böyle olacakmış demek," diye düşündüm. "Sonu böyleymiş demek." İçimden okulda öğrendiğim bir duayı okudum. "Söyle ona, bu rezilliğe izin vermeden önce bana 1000 tane kurşun sıkması gerekecek," dedi baba. Gözümün önünde 6 yıl önceki kış günü canlanıverdi. Köşe başında durmuş, çıkmaz sokağa bakıyordum. Kemal Leveli, Hasan'ı yere bastırıyor, Astef'in kalçasındaki kaslar geriliyor, gevşiyor, kalçaları öne arkaya deviniyor. Ve ben uçurtma için kaygılanıyorum. Bu nasıl bir yüreksizlikti böyle? Bazen ben de ciddi ciddi merak ediyordum. Babanın gerçekten de öz oğlu muydum? Buldok suratlı Rus tabancasını kaldırdı. "Baba lütfen otur," dedim kolunu çekerek. "Baksana ateş etmeye hazırlanıyor." Baba elime vurdu. "Sana hiçbir şey öğretemedim mi?" diye kükredi. Sırtını askere döndü. "Söyle şuna, beni ilk atışta öldürse iyi eder. Çünkü yıkılmazsam bu Allah'ın bilasını ellerimle parçalarım." Kerim'in çevirdiği sözleri dinlerken askerin kılı kıpırdamadı. Hala sırıtıyordu. Silahın emniyet kilidini açtı. Namluyu babanın göğsüne doğrulttu. Güm güm atan yüreğim ağzımda, yüzümü ellerime gömdüm. Silah patladı. İşte oldu. 18'inde yapayalnız kaldım. Bu dünyada hiç kimsem kalmadı. Baba öldü. Şimdi onu gömmek zorundayım. Nereye gömeceğim? Ondan sonra nereye gideceğim? Ama gözlerimi hafifçe aralayınca beynimde hızla deli gibi dönen düşünce çarkı duruverdi. Baba hala ayaktaydı. Ötekilerin yanında şimdi bir başka Rus subay vardı. Elindeki silahın havaya dönük namlusundan duman çıkıyordu. Babayı vurmakla tehdit eden Rus askerin tabancasıysa çoktan kılıfına girmişti. Ayaklarını yere sürtüyordu. Yaşamımda ilk kez aynı anda hem gülmek hem ağlamak istedim. Kır saçlı, ağır yapılı Rus subay bize bozuk bir Farsça ile seslendi. Yoldaşı adına özür diledi. "Rusya onları buraya savaşmaya gönderiyor," dedi. "Ama bunlar henüz çocuk. Buraya gelince de uyuşturucu denen zevki keşfediyorlar." Genç askere oğlunun yaramazlıkları yüzünden çileden çıkmış bir baba gibi esef dolu bir bakış fırlattı. "Bu da şu anda uyuşturucunun etkisinde. Onu yola getirmeye çalışacağım." Elini gidin dercesine salladı. Birkaç dakika sonra yeniden yola koyulmuştuk. Bir kahkaha duyuldu. Ardından da genç askerin o eski düğün şarkısını söyleyen çatlak, bozuk sesi. 15 dakika kadar sessizce yol aldıktan sonra genç kadının kocası ansızın ayağa kalktı ve daha önce pek çok kişinin yaptığını gördüğüm şeyi yaptı. Babanın elini öptü. Tuğur'un talihsizliği. Bu sözcükler Mahipar'daki kısa bir konuşmada kulağıma çalınmamış mıydı? Gün doğumundan 1 saat kadar önce Celalabad'a girdik. Kerim bizi çabucak kamyondan indirdi. 2 toprak yolun kesiştiği noktadaki tek katlı bir eve soktu. Her iki yolun da iki yanına düz tek katlı evler, akasya ağaçları ve kapalı dükkanlar sıralanmıştı. Eşyalarımızla birlikte hızlı hızlı eve doluşurken soğuğa karşı paltomun yakasını kaldırdım. Nedense turp kokusu aldığımı anımsıyorum. Hepimiz yarı karanlık, boş oturma odasına girince Kerim ön kapıyı kilitledi, perde yerine geçen yırtık pırtık çarşafları çekti, sonra derin bir soluk alıp kötü haberi verdi. Kardeşi Thor bizi Peşaver'e götüremeyecekti. 1 hafta önce kamyonu bozulmuştu. Thor hala yedek parçaların gelmesini bekliyordu. "Geçen hafta mı?" diye çağırdı biri. "Madem biliyordun, neden getirdin bizi buraya?" Gözümün ucuyla bir hareketlilik sezdim. Sonra odayı neredeyse uçarcasına kat eden bulanık bir şey ve hızla duvara çarpılan Kerim. Sandaleti ayakları yerden 2 karış havada sallanıyordu. Boynuna babanın elleri dolanmıştı. "Nedenini söyleyeyim," diye hırladı baba. "Çünkü buraya kadar olan yolculuğun parasını aldı. Tek derdi de buydu." Kerim'in boğazından boğulmak üzere olan birinin hırıltıları çıkıyordu. Ağzının bir köşesinden salya akıyordu. "İndir onu. Aa, öldüreceksin adamı," dedi yolculardan biri. "Amacım da bu zaten," dedi baba. Odadakilerin bilmediği şeyse babanın şaka yapmadığıydı. Kerim kıpkırmızı olmuş, can havliyle bacaklarını sallıyordu. Baba onun boğazını sıkmaya devam etti. Ta ki genç anne, Rus subayın göz koyduğu kadın, durması için yalvarıncaya kadar. Baba onu nihayet bırakınca Kerim kıçüstü yere düştü. Hava alabilmek için birkaç kez debelendi. Odaya sessizlik çöktü. Daha iki saat önce baba hiç tanımadığı bir kadının onurunu korumak için göğsünü kurşunlara siper etmişti. Şimdi ise bir adamı boğarak öldürmesine ramak kalmıştı. Söz konusu kadının ricası olmasaydı seve seve yapardı da. Yandaki kapıya vuruldu. Hayır, ses aşağıdan geliyordu. Bu da ne? Diye sordu biri. Hala soluk almaya çalışan Kerim, ötekiler diye hırladı güçlükle. Bodrumda. Ne kadardır bekliyorlar diye sordu baba, Kerim'in başına dikilerek. İki haftadır. Kamyonun geçen hafta bozulduğunu söylemiştin. Kerim boğazını ovuşturdu. Bir kurbağa gibi bırakladı. Bir önceki hafta da olabilir. Ne zaman? Ne? Parçalar ne zaman geri diye kükredi baba. Kerim irkildi ama bir şey söylemedi. Karanlıktan memnundum. Babanın yüzündeki ölümcül anlamı görmek istemiyordum. Kerim, bodruma inen gıcırtılı basamakların üzerindeki kapağı kaldırır kaldırmaz, burnuma küfe andıran, nemli, ağır bir koku çarptı. Merdiveni tek sıra halinde indik. Tahta basamaklar babanın ağırlığı altında inledi. Soğuk bodrumda durunca, karanlıkta parlayan gözlerin üzerime dikildiğini hissettim. Odanın şurasında burasında birbirine sokulmuş karaltılar gördüm. Dış çizgileri bir çift gaz yağ lambasının yaydığı kör ışıkta duvara vuruyordu. Bodrumu bir mırıltı dolaştı, bir yerlerde damlayan suyun sesi geliyordu, bir de sürtünme sesi. Baba arkamda içini çekti, elindeki çantaları yere bıraktı. Kerim kamyonun bir iki güne kalmadan tamir edileceğini söyledi. Ondan sonra doğru Peşaver'e, özgürlüğe, güvenliğe. Bodrum bir hafta boyunca evimiz oldu. Üçüncü gece o sürtünme seslerinin nedenini anladım, sıçanlar. Gözlerim karanlığa alışınca yaklaşık 30 sığınmacı saydım. Duvarın dibine omuz omuza dizildik. Kraker, ekmek, hurma ve elma yedik. İlk gece erkekler hep birlikte dua ettiler. İşlerinden biri babaya neden onlara katılmadığını sordu. Allah hepimizi kurtaracak. Neden ona yakarmıyorsun? Baba burnuna bir tutam enfiye çekti. Bacaklarını uzattı. Bizi kurtaracak olan 8 silindirli bir karbüratör dedi. Bu diğerlerinin Allah konusunda bir daha hiç değinmemelerini niyetti. O ilk gece daha sonra bizimle birlikte saklananların arasında Kemal'le babasının da olduğunu keşfettim. Kemal'i birkaç metre ilerinde otururken bulmak gerçekten sarsıcıydı. Ama babasıyla ikisi bizim oturduğumuz bölüme yaklaşınca Kemal'in yüzünü görünce, gerçekten görünce buruşmuştu. Evet, bu yüzü tanımlamak için kullanabileceğim başka bir sözcük yok. Bana boş boş bakan gözlerinde beni tanıdığına ilişkin en küçük bir işaret yoktu. Omuzları çökmüş, yanakları alttaki kemiğe tutunamayacak kadar bitkinmişçesine sarkmıştı. Kabil'de bir sinema salonu olan babası, babaya 3 ay önce serseri bir kurşunla şakığından vurulan karısının ölümünü anlatıyordu. Sonra Kemal'den söz etti. Kulağıma bölük pörçük sözcükler çalındı. Yalnız gitmesine izin vermemeliydim. Oldu bitti pek yakışıklıydı, bilirsin. Dördü birden. Karşı koymaya çalışmış. Tanrım, oracıkta, kan içinde, pantolonu. Artık hiç konuşmuyor. Öylece bakıyor. Kamyon filan gelmeyecekti. Kerim bunu bize, o sıçan kaynayan bodrumda bir hafta bekledikten sonra itiraf etti. Kamyonun onarılması mümkün değildi. Bir seçenek daha var dedi, homurtuları bastırmak için sesini yükselterek. Kuzeninin bir mazot tankeri varmış. Onun da birkaç kez insan kaçırmış. Şu anda Celalabad'daymış. Belki tankere sığışabilirmişiz. Yaşlı bir çiftin dışında herkes öneriyi kabul etti. O gece oradan ayrıldık. Baba, ben, Kemal, babası ve ötekiler. Kerim'le geniş yüzlü kel bir adam olan kuzeni Aziz, mazot tankerine binmemize yardım ettiler. Çalışmakta olan aracın arka tarafındaki merdiveni birer birer tırmandık, tankerin içine kaydık. Babanın merdiveni yarıya kadar tırmandıktan sonra gerisin geri yere atladığını, cebindeki enfiye kutusunu arandığını anımsıyorum. Kutuyu boşalttı, yerden kaldırımsız sokaktan bir avuç toprak aldı, toprağı öptü, kutuya doldurdu. Kutuyu göğüs cebine, yüreğinin yanına soktu. Panik. Ağzını açıyorsun, öyle geniş açıyorsun ki çenelerin çatırdıyor. Ciğerlerine hava çekmelerini emrediyorsun. Şimdi diyorsun, havaya şimdi ihtiyacın var. Ama soluk burun, ciğerlerin seni duymazdan geliyor. Kapanıyor, sıkışıyor, sımsıkı kilitleniyorlar. Ansızın havayı bir kamıştan çekmeye başlıyorsun. Ağzın kapanıyor, dudakların sıkılıyor, yüzün seyiriyor. Becerebildiğin tek şey boğazlanan biri gibi ciyaklamak. Ellerin titriyor, çırpınıyor. Bir yerlerde bir baraj kapağı açılıyor ve buz gibi bir ter boşanıyor. Bedenin sırılsıklam oluyor. Çığlık atmak istiyorsun. Becerebilirsen atacaksın ama haykırmak için soluk alman gerek. Panik. Bodrum karanlıktı. Mazot tankeri ise zifiri karanlık. Sağa sola, yukarı aşağıya baktım. Ellerimi gözümün önüne getirip salladım. Hiçbir şey göremedim. En küçük bir kıpırtı bile. Gözlerimi kırptım, bir daha kırptım. Hiçbir şey. Hava bir tuhaftı. Çok kalın, neredeyse katıydı. İyi ama hava katı bir şey değildi ki. Ellerimi uzatmak, havayı küçük parçalara ayırmak, sonra da soluk boruma sıkıştırmak istedim. Ve o mazot kokusu. Gözlerimi yakıyordu. Biri göz kapaklarımı kaldırmış, gözlerime limon sürüyordu sanki. Burnum her solukta alev alıyordu. İnsan böyle bir yerde ölüp gidebilir diye düşündüm. Bir çığlık yaklaşıyordu. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Sonra küçük bir mucize. Baba paltomun yenini çekti. Karanlıkta yeşil bir şey parıldadı. Işık, babanın kol saati. Gözlerim akreple yelkovanın minicik parıltısına kilitlendi. Onları yitirmekten öylesine korkuyordum ki göz kırpmaya bile cesaret edemiyordum. Yavaş yavaş çevremi algılamaya başladım. İniltiler, fısıltılı dualar duydum. Bir bebeğin ağladığını, annesinin onu yatıştırdığını duydum. Biri öğürdü, bir başkası şorabiye lanet okudu. Tanker sarsılıyor, zıplıyordu. Başlar madene çarpıyordu. İyi bir şey, mutlu bir şey. Bıraktım, zihnim rahatça aransın. O da buldu zaten. Hakman'da bir öğleden sonrası. Ara ara çiçeğe kesmiş dut ağaçlarıyla bezeli, geniş, yemyeşil bir tarla. Hasan'la ikimiz biçilmemiş otlara bileklerimize kadar gömülmüşüz. Ben ipi çekiyorum. Hasan'ın nasırlı avcundaki makara dönüp duruyor. Gözlerimiz gökteki uçurtmaya çivilenmiş. Tek kelime etmiyoruz. Söyleyecek sözümüz olmadığından değil, gerekmediğinden. Birbirinin dünyadaki ilk anısı olan aynı memeden süt emen kişilerin konuşmaya ihtiyacı yoktur. Bir esinti otları karıştırıyor. Hasan makarayı çeviriyor. Uçurtma dönüyor, alçalıyor. Sonra toparlanıyor. İkiz gölgelerimiz dalgalanan çayların üzerinde dans ediyor. Tarlanın öteki ucundaki alçak duvarın oralardan kulağımıza neşeli konuşmalar, gülüşmeler geliyor. Bir de çeşmenin şırıltısı ve müzik. Eski, tanıdık bir parça. Galiba rubab tellerinden çıkan Ya Mevla. Duvarın üstünden sarkan biri bize sesleniyor. Çay vaktinin geldiğini haber veriyor. Hangi ay olduğunu anımsamıyordum. Hatta yılını bile. Yalnızca bu anının içinde yaşadığını biliyordum. Mutlu geçmişin kusursuz camım yalanmış bir parçası. Yaşamlarımızın dönüştüğü bu gri, boş tuvale atılan rengarenk bir fırça darbesi. Yolculuğun geri kalanını bir belirip bir giten dağınık, bölük pörçük parçacıklar olarak anımsıyorum. Çoğunluğunu sesler ve kokular oluşturuyor. Yukarıda kükreyen roketler, bir mitralyözün kesik takırtısı, yakınlarda anıran bir eşek, çan sesleri ve meleyen koyunlar. Tankerin tekerlekleri altında ezilen çakıl taşları, karanlıkta mızıldanan bir bebek, mazot kusmuk ve dışkının ağır kokusu. Bir sonraki anımsadığım şey, mazot tankerinden çıkarken gün doğumunun gözlerimi kamaştıran kör edici ışığı. Yüzümü gökyüzüne çevirdiğimi, gözlerimi kısıp dünya havasız kalmak üzereymiş gibi hırsla soluduğumu anımsıyorum. Toprak yolun bir tarafına, taşlı bir hendeğin kenarına uzandım, gri sabah göğüne baktım, havaya, ışığa, yaşadığıma şükrettim. ''Pakistan'dayız Emir'' dedi baba. Tepemde dikiliyordu. Kerim bizi Peşaver'e götürmesi için bir otobüs çağıracağını söylüyor. Serin toprağın üzerinde yüzüstü döndüm. Babanın ayaklarının dibinde duran bavullarımızı gördüm. Bacaklarının ters V biçimindeki açıklığından yolun kıyısına park etmiş tankeri görebiliyordum. Yolcular arkadaki merdivenden inmekteydi. Onun gerisinden seçilen toprak yol, gri göğün altında kurşun levhalar gibi uzanan tarlaları kıvrılarak geçiyor, çanak biçimindeki tepelerin ardında gözden yitiyordu. Yolunun üzerinde güneşten kavrulmuş bir bayırın tepesine oturtulmuş küçük bir köy vardı. Gözlerimi bavullarımıza çevirdim. Bu görüntü içimi babaya karşı acımayla doldurdu. Yaptığı, tasarladığı, uğruna dövüştüğü, kaygılandığı, düşlediği onca şeyden sonra yaşamının özeti işte buydu. Tepeden tırnağa bir hayal kırıklığı olan bir oğul, iki tane de bavul. Biri bağırıyordu. Hayır, bağırmak değil, feryat etmek. Yolcuların bir halka oluşturduğunu gördüm. Endişeli seslerini duydum. Biri mazot buharı dedi. Bir başkası aynı sözcükleri yineledi. Feryatlar gırtlak paralayan tiz çığlıklara dönüşmüştü. Babayla hemen o yana seyirttik. Seyirci kalabalığını yarıp geçtik. Kemal'in babası halkanın ortasında bağdaş kurmuş oturuyor, öne arkaya sallanıyor, oğlunun kül rengi yanaklarını öpüyordu. Nefes alamıyor, oğlum nefes alamıyor diye haykırıyordu. Kemal'in cansız bedeni babasının kucağındaydı. Açık, gevşek sağ eli babasının hıçkırıklarını uyarak bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Oğlum, nefes alamıyor. Allah'ım, Yardım et. Baba onun yanına çömeldi. Bir kolunu adamın omzuna doladı. Ama Kemal'in babası bir silkinişte bu koldan kurtuldu. Az ileride kuzeniyle birlikte duran Kerim'in üzerine çullandı. Bundan sonrası bir dövüş denemeyecek kadar hızlı, çok da kısaydı. Kerim şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Geriye doğru sıçradı. Bir kolun ardından da bir tekmenin savrulduğunu gördüm. Bir an sonra Kemal'in babası elinde Kerim'in tabancası öylece duruyordu. Sakın ateş etme diye haykırdı Kerim. Ama bizlerin bir şey demesini ya da yapmasına kalmadan Kemal'in babası namluyu ağzına sokuverdi. O patlamanın yankısını asla unutmayacağım. Ne çakan ışığı ne de kırmızı püskürmeyi. Bir kez daha iki büklüm oldum ve içimdeki her şeyi yolun kıyısına boşalttım.